Denk bütçeden günümüze Türkiye'nin ekonomi hafızası birinci yazı. İçinde bulunduğumuz ekonomik dar boğaza nasıl geldiğimizi anlatan bir yazı yazmak istedim. Bunun için geçmişte yazdığım ekonomi yazılarından ve yeniden basılan İngiliz sicimden Amerikan bezine Türkiye'nin hafızası 1914-1980 adlı kitabımdan yararlanarak kısa bir özet çıkartmaya çalıştım. Türkiye'nin ekonomik hafızasını tazelemek ve geçmişi bir kez daha hatırlatmak adına. Türk siyasi tarihinde belli kırılma noktaları vardır. İlki Atatürk'ün vefat yılı olan 1938'dir. Büyük Önder, Türk halkına bağımsız bir ülke, denk bir bütçe ve dolu bir kasa bırakarak ebediyete göçmüştür. İkinci kırılma 1950 yılında gerçekleşir. Tek partili dönem yerini Adnan Menderes'in Demokrat Partisi'ne bırakır. Atatürk'ün ekonomik bağımsızlık politikalarını yavaş yavaş terk eden Menderes hükümeti dışa bağımlı bir siyaset izlemeye başlar. Amerika, siz üretmeyin biz size satarız demiş, bir de üstüne yardım göndermiştir. Amerikan yardımıyla birlikte yabancı mallar da piyasaya hakim olmaya başlamıştır. Menderes, kalkınmanın önemli bir koşul olarak kabul ettiği kredili yatırım benimsemekte ve ülke hızla borçlanmaktadır. 10 yıllık Demokrat Parti iktidarında Cumhuriyet'in ilk iflası yaşanmış, 1958 yılında borç erteleme isteyen ve elini kolunu IMF, Dünya Bankası ve ABD'ye kaptıran Türkiye'de 1960 itibariyle 3. kırılma gerçekleşmiştir. Demokrasiye kısa bir ara verilmiş ancak yeni anayasa ile Cumhuriyet'in değerleri büyük ölçüde koruma altına alınmıştır. Türk siyasi hayatının en büyük kırılmalarından biri 1980 ihtilalidir. Ordu yine yönetimi ele almıştır. İhtilalin ardından Turgut Özal iktidarı iş başındadır. Dünyada liberal ekonomi rüzgarları esmektedir. Türkiye'deki siyasi iktidar hemen kolları sıvar ve ithalat kapıları ardına kadar açılır. Menderes döneminde yabancılara petrol arama konusunda verilen imtiyazlar bu dönem daha da artırılır. Döviz kullanımı ve taşınması serbest bırakılır. İğneden ipliğe her şey dışarıdan alınmaktadır. Halk yeni tanıştığı yabancı mallara büyük bir iştahla saldırmakta. Çikitamuz ana mumuzunu piyasadan silmektedir. Köylü artık milletin efendisi değildir. Dövizle alışveriş ise çok sevilmektedir. Atatürk'ün kurdurduğu fabrikalarda yerli üretim yavaş yavaş durdurulmakta. Batı'nın özelleştirin dayatması ile dev fabrikalar ve kamu iktisadi kuruluşları birer birer özelleştirilme kapsamına alınmaktadır. Gayrimenkul alım satım ve kiralama işlemlerinde Amerikan doları ile Alman markı başı çekmektedir. Sıradan vatandaşın bile cebinde Türk lirasından çok yabancı para bulunmaktadır. Yaygın kanı şudur, Tonton Özal, Türkiye'nin bakış açısını medeni dünyaya yani batıya çevirmekte ve Türkiye'ye çağ atlatmaktadır. 1993 yılı geldiğinde Turgut Özal vefat etmiş, sürdürmeye çalıştığı ekonomik sistemde tıkanmıştır. 5 Nisan 1994 ekonomik kararları ile Türk ekonomisi bir kez daha iflas bayrağını çeker. Görünen o ki 1958, 1980 ve 1986 yılı ekonomik iflaslarında yaşananlardan ders alınmamıştır. Türkiye koalisyon hükümetleriyle tarumar edilirken ithalat çılgınlığı da hız kesmemektedir. Dolar karşısında adeta yerlerde süründürülen Türk lirası kendi ülkesinde bile rağbet görmemektedir. Ekonomik kararların ardından ağır iflaslara neden olan dövizli borçlanmaya dayalı ticaretten ne iş dünyası ne de vatandaş bir türlü vazgeçmemektedir. Halk beceriksiz iktidarların uygulamaları sonucunda gittikçe değeri düşürülen kendi parasına asla ve asla güvenmemektedir. 1998 yılında uygulanmaya konulan sıkı para politikası ve enflasyon düşürme programı ekonomik daralmayı önlemeye yetmez. 1999 yılının Aralık ayında hükümet ile IMF arasında yeni bir anlaşma imzalanır ancak bu da yeterli olmaz. Zaten bıçak sırtında duran ekonomi siyasilerin birbirlerine anayasa kitapçığı fırlatmasıyla çığırından çıkar. Tarih 21 Şubat 2001 adına Kara Çarşamba denilen günde borsa çakılır, faiz fırlar, firmalar iflas eder ve ABD'den ithal edilen Kemal Derviş ile IMF'nin yeni bir güçlü ekonomiye geçiş programı uygulamaya konulur. Türk siyasetinin en büyük kırılması karşı devrim 3 Kasım 2002 seçimleri ile gerçekleşir. Erken seçim sonucunda siyasi iktidar değişir ve muhafazakar görüşlü Adalet ve Kalkınma Partisi iş başına gelir. IMF'nin güçlü ekonomiye geçiş programı yeni hükümet tarafından da harfi harfine uygulanır. 2003-2008 arasında gösterdiği hızlı büyüme ile Türk ekonomisi dosta düşmana bir ekonomik başarı örneği olarak sunulur. Ancak bu derviş bağrı fazla sürmez. ABD konut piyasasında başlayan Finansal piyasaların ardından reel kesime de sirayet eden ve BM'nin 100 yılın krizi olarak tanımladığı kriz, dünyanın tanınmış dev finans sektörleri yutar. 2008 yılına küresel ekonomik kriz damga vurur. Başbakan, ekonomik kriz bize teyit geçiyor der. Ancak önünde sonunda Türkiye'nin kendi ekonomik krizini yaşayacağını düşünen ekonomistler vardır. Nitekim ABD hapşırınca Türkiye nezde olur. Paniğe kapılan bankalar kredi borcu olan şirketlere borçlarını ödemeler için baskı yapmaya başlarlar. Karşılıksız çekler son yılların en yüksek seviyesine ulaşır. Döviz ve banka kredi faizleri fırlar. Emlak, otomotiv, tekstil sektörü sallantıya girer. Firmalar batar ya da tamamen kapanır. Krizin ardından Türkiye daralma sürecine girer. IMF ile yeni bir standby anlaşması ile görüşmeler sürmektedir. 2009 yılı başlarında ek vergi istiyorlardı gerekçesiyle IMF ile görüşmeler resmen bitirilir. Türkiye kendi yağıyla kavrulmak, bütçelerini kendi düzenlemek niyetindedir. Ancak her ne kadar biz IMF'ye borç verecek duruma geldiğimiz söylense de gerçekler işte öyle değildir. Türkiye adı konulmamış ya da üstü örtülen bir ekonomik krizin içine girmiştir. 2015 yılında Türk ekonomisi gelişmekte olan ekonomiler arasında en kırılgan ekonomiye sahip bir ülke konumuna yükselir. İyice hızlanan işsizlik ve enflasyonun yükselişine dur diyemeyen ve eldeki milli varlıkların sonuna yaklaşan hükümet çareyi varlık fonu kurmakta arar. Amaç elde kalan son değerli varlıkları teminat göstererek IMF dışında borçlanmaya devam edebilmek ve balon ekonomisini sürdürebilmektir. 15 Temmuz 2016 tarihinde kırılma içinde bir kırılma gerçekleşir. ABD destekli FETÖ yani Fethullah Gülen terör örgütünün TSK içine yerleştirmiş olan askerleri başarısız bir darbe girişiminde bulunur. O güne kadar beraber yürüdük biz bu yollarda şarkısını söyleyen AKP ve Fethullah Gülen'in yolları ayrılmış birbirlerine düşman olmuşlardır. Olağanüstü hal ilan edilir. Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin tüm kurum ve kuruluşlarının birer birer ele geçirilmesi süreci için uygun ortam oluşmuştur. 16 Nisan 2017 Pazar günü yapılan halk oylamasıyla Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi adıyla yönetim yapısını yani parlamenter rejim sistemini değiştirecek anayasa değişikliği halkın %51,41 oranında evet demesiyle kabul edilir. 2018 yılında Türkiye Cumhuriyeti'nin anayasasında yapılan köklü değişikliklerle hükümet sistemi değişti. Yerine tek adamlığa dayalı Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi adıyla yeni bir sistem uygulamaya konuldu. Başbakanlık tarihe karışmış, parlamenter sistem ve de meclis devre dışı bırakılmıştır. Ana muhalefet partisi CHP ile birlikte parlamenter sistemi savunanlar sandık sonuçlarına itiraz etseler de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın sözleriyle atağından Üsküdar'ı geçmiştir. Her ne kadar başlangıçta AKP karşıtı bir tutum içinde olsa da MHP tüm bu süreçte AKP'ye sonuna kadar destek vermiştir. Hatta Abdullah Gül'ün Cumhurbaşkanı seçilmesi türban kararı 4+4+4 kararında da Bahçeli'nin desteği her zaman öne çıkmıştır. AKP-MHP koalisyonu TBMM'de tek başına büyük bir çoğunluğa ulaşmıştır. Artık yasalar tak diye çıkmakta AKP-MHP koalisyon vekilleri şak diye onaylamaktadır. Muhalefet partileri tamamen devre dışı bırakılmıştır. Ülke artık gece yarıları çıkartılan Cumhurbaşkanlığı kararnameleri ve torba yasalarla yönetilmektedir. Yazımız devam edecektir. Yazan Tülay Hergünlü.